Ayrım 38.
Pencereden koğuşa alevler attığınızı görmüşler. Kısa bir suskunluk oldu koğuşta. İlk saldırıyı onlar başlattılar komutanım, dedi Suudi. Bahçede sakin sakin geziniyorduk. Melunca bir tezgah kurdular bizim müminlere. Taş, cam, çivi ve sabun yağmuruna tuttular. A2'den çıkarak A1'e girdi Direş. Kapı açılınca yün ve gazete yanığı kokan koyu bir dumanla karşılaştı. A1'lileri bahçeye çıkarırken ihtiyar, ''Ya bizi ya da onları başka bir koğuşa nakletmezseniz, böyle yüz yüze tutarsanız, sonu gelmez bu olayların, adam bile ölebilir.'' dedi. ''Ama ilk saldıran siz olmuşsunuz.'' dedi Direş. ''Hayır, yalan söylüyorlar, onlar saldırdı ilkin.'' diye atıldı Tavas. Tavas'a bakarak kızardılar A1'liler. ''İlkin kimin saldırdığı hiç önemli değildir.'' dedi Hasan. ''Çünkü iki hasım koğuşu yüz yüze getirmekle karşılıklı bir saldırı zemini yaratmışsınız. Bunun için ilk saldırının kimliği o kadar önemli değildir.'' Direş kepeni düzeltti. Üst makamlara ve topyekun cezaevine orta şeker bir küfür savurdu. Dün gece subay gazinosunda karşı masada oturan tombul kadının kahkahalarıyla çınladı kulakları. Bakışları fena değildi kadının. ''Oğlum, koğuşta nelerin yandığını, nelerin zarara ziyana uğradığını tespit edin ilk elden.'' diye emretti askerlere. Bu arada A1'liler güneşlenmeye koyuldular. Azer Tavas'a yaklaşarak, ''Direje yalan söylemene hiç gerek yoktu.'' dedi. Huysuzlandığı için peş peşe 5 kere burnunu çekti Tavas. Tik girdi sağ gözüne. ''Sen beni eleştiremezsin.'' diye bağırdı. ''Bir fakülteyi dahi doğru dürüst bitirememişsin. Evlenmemişsin, çocuğun yok, gocuğun yok. Sen git önce 2 fakülteyi bitir, sonra evlen, babalan da gel ve öyle eleştir beni. Öyle üfürme gelişi güzel.'' Azer kızardı. Köşede güneşlenen ve kıs kıs gülen ihtiyara baktı. Ne diyeceğini şaşırdı. Kendi ayakkabılarına baktı. ''Aşık olmak ne güzel.'' diye düşündü. ''Akıllan, akıllan, koca adamsın, dağıtma kendini.'' diyerek ayrıldı yanından Tavas'ın. ''Hadi yürü yürü, üfürme, babalan da gel.'' diye bağırdı yeniden Tavas. A1 ile A2 çatışmasından 4 gün sonra disiplin kurulu toplandı. A1 koğuşunu yakmaya teşebbüsten A2'lilere 2 aylık, kadınlar koğuşunun bir bölümüne ise İstiklal Marşı'nı söylememelerinden dolayı 3 aylık mektup ve görüş yasağı cezası verildi. Cezaların bildirildiği gün A2'liler tıpkı solcuların her ceza alışlarında yaptıkları gibi kınama sloganlarına başladılar. ''Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Güçlü devlet, güçlü iktidar.'' A1'liler güldüler bu son slogana. ''Cezaları bastı güçlü devlet. Az mı buldunuz da güçlü devlet sloganı atıyorsunuz ulan yağcılar?'' diye bağırarak kahkahalar attı Kazım. Sert zehir yeşili bir poyraz esti gece. Kuru yaprak, kuş tüyü ve kestane kokusu getirdi ormanlardan. Dolunayın alnı ışıldadı bulut kümelerinin yırtığından. Çok garip durumlar oldu. Ormanın derinliklerinde uluyan genç bir kurt, bunamış dişi bir sırtlanın sırtına atladı. Göçte neden geç kaldığı ve neden ormana yuvalandığı belli olmayan, dalgın, unutkan bir leylek, durup dururken yavrusunu yuvasından attı ve gece uçmaya kalkıştı. İki baykuşun hayret dolu bakışları karşısında bir çam ağacına çarparak gagasını kırdı. Uzaklardan gelen bir kısrak kişneyişiyle harekete geçti karıncalar. Kanatları leylak renginde, sarı gözlü, iri bir orman sineği ateş böceğini kovaladı. Bir solukta yuttu, hazmedemedi, ürpererek kustu. Sabaha yakın tüm bu garipliklere yılın lapa lapa yağan ilk karı son verdi. Mantar Yakup esneyerek yatağında doğruldu. Mantarlı apış arasını tatlı tatlı kaşırken, ''Vay be, kar yağmış.'' diye mırıldandı. Tarafsızlara gidip gitmeme konusunda akşam düşünüvermişti eline boyuna. İşte artık kış da gelmişti. Eylemi sürdürenler ise kararlıydılar yürüdükleri yolda. Bu işin sonu ne olacaktı peki? Mantar Yakup yeniden kaşımaya koyuldu apış arasını tatlı tatlı. İnsanoğlunun her derde çare bulduğunu ama apış arası mantarı karşısında acizleştiğini düşündü. Bir komutan edasıyla şöyle bir gözden geçirdi tüm ranzaları. Herkes uyuyordu. Uyuyordu ama uyuyanların tümünün kantin ambargosundan ve karavanaların kasıtlı kötüleştirilmesinden dolayı diş etleri kanıyordu. Uyuyanların 1/4'ünün basuru azmıştı. Mide ve baş ağrılarından şikayet edenlerin sayısı artıyordu giderek. Mantar Yakup, mantarın ilerleyip ilerlemediğini anlamak için şöyle bir kuş bakışıyla süzdü apış arasını. Bu sığır mahkumun acaba yüzde kaçının apış arasında mantar vardı? 5 kişiyi kesin biliyordu ama mantarını gizleyenler daha çoktu. Bahçedeki kar miktarına ve karın yağışına baktı. Ranzaları süzdü yeniden. 54 ranzanın 3'te 1'i boştu. Yani elbise direnişinden bu yana A3 koğuşunun 3'te 1'i tarafsızlara tüymüştü. Mantar Yakup uyuyanlara yeniden bir göz attı. Vay ocağın batsın millet, şu haline bak hele diye düşündü. Şu halinle yeryüzünü kurtaracaksın da, Gülgülistan çağını açacaksın da. Vay vay, sen midenle, romatizmanla, basununla baş edemiyorsun. Nerede kaldı Gülgülistan çağı? Vay ocağın batsın millet, en iyisi hiç tüymeden dilekçe verip kuzu kuzu çekip gitmek tarafsızlara. Bol bol sigara içmek, soğan, maydanoz, elma, sarımsak, yumurta yemek, tahliye gününü beklemek. Keşke ta o zamanlar Tiryaki Cezmi Paşa ile birlikte gitseydim tarafsızlara. Ah kafa, keçi kafa. Öğleden sonra A3 koğuşundan doktora giden 5 kişiden 2 tanesi daha tüydü tarafsızlara. Her kaçıştan sonra olduğu gibi koğuşlar çalkalandı. Sohbetler, fiskoslar, yorumlar birbirini kovaladı. Tabii kaçan kişilerin mensup olduğu siyasi hareketin taraftarları üzüldüler, savunma psikosuna girdiler. Bu siyasi hareketin rakibi durumunda olan siyasi hareketlerle eylemin bir an önce bitmesini isteyenler sevindiler içten içe. Elbise eylemine başından beri karşı çıkan ama kitlenin peşinden sürüklenerek eyleme katılmak zorunda kalan Levent Hoca'nın çenesi açılmıştı yine. Geçen yılın Nisan'ında şu koğuşun ortasında bağıra bağıra dedim ki, etmeyin, eylemeyin kardeşim. Gelin cüssemize, soluğumuza göre taş kaldıralım. Biz bu götle bu taşı kaldıramayız dedim. Kaldırsak da altında eziliriz dedim. Ama neyleyim ki sakalım yoktu, kimseye dinletemedim. Şu halimize bakın. Bir elbise giymemekten dolayı tahliyemiz geldiği halde tahliye olamıyoruz. Kantin ambargosunu bindirmişler ki sırtımıza, hastalıklardan kurtaramıyoruz yakamızı. Geçen yılın Mayıs'ından bu yana görüşçülerimizle görüşemiyoruz. Kaldı ki babam, ortada perspektif de yok. Vır vırına, zır zırına gidiyoruz. Durum şöyle olursa ne yapacağız, böyle olursa ne halt edeceğiz? Tamamen mi bırakacağız, yoksa bazı tavizler kopararak idareyle uzlaşacak mıyız? Devam mı edeceğiz, bu da belli değil. Yenilgiyi hazmedemiyoruz. Yenilgiyi hazmedemeyenin içinde zafer filizlenir mi kardeşim? Hocayı dinleyenler susuyordu. En üst ranzada sırt üstü uzanan Mantar Yakup, hay ağzına sağlık, güzel konuşuyorsun. Konuş, konuş da bu inatçı uyuz keçiler ikna olsun. İkna olsun da bu zulüm, bu zillet bitsin. Bitsin de millet tarafsızlara tüyme tasarılarından kurtulsun diye iç geçiriyordu. Bu sırada köşedeki ranzasından sohbeti dinleyen koğuş temsilcisi Veli Pırlanta Göz, milletin moralini bozuyorsun yine hoca diye çıkıştı. Sorun, bizi biz eden en güzel değerlerimizi savunmaktır. Yahu şimdi bırak değerleri Veli, biz de biliyoruz o güzel değerleri. Hayır hayır, bırak sorunu değil hoca diye inatlaştı Pırlanta Göz. Sorun bilincimizi, özgürlüğe olan ateşli bağlılığımızı, sevme ve yaratma şevkimizi savunmak, ayakta tutmak sorunudur. Devlet bizden düzen insanı olmamızı istiyor. Hatta tek tip insan, yani kışla insanı olmamızı istiyor. Sorun bu isteğe boyun eğip eğmemek sorunudur. Yahu bize vaaz verme kardeşim, hele şöyle bir bakalım kendimize. Yürüdüğümüz yolda dökülüyoruz, yürüyemiyoruz, rezil oluyoruz kardeşim. Daha düne kadar birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımız utanç verici biçimlerde tüyüp tarafsızlara gidiyorlar. Kan kaybediyoruz durmadan. Yenilgiyi uygun bir noktada kabul etmek durumundayız. Bozguna gidiyoruz yoksa bozguna. Allah Allah. Kolay mı sanıyorsun diye çıkıştı yeniden Pırlanta Göz. Tarafsızlara giden arkadaşlarınızın eşyaları varmış. Bir torbaya doldurup verin dedi nöbetçi gardiyan Osman. Ölülerin eşyalarını istiyor kabistan bekçisi diye mırıldandı Mantar Yakup. Kaçanların dolapları açılıp eşyaları torbalara dolduruldu. Onların paraları yoktu galiba. Biraz da para gönderin dedi Pırlanta Göz. Bu sırada sosyolog girdi koğuşa. Yatakhanenin ortasında duran masaya baktı. Tütün, kir ve ayak kokusu çöktü ciğerlerine. Öğürür gibi oldu. Oturalım arkadaşlar, sohbet edelim biraz diye sırıttı zoraki. Sosyoloğun etrafında kümelendi koğuş. Hal hatır sorduktan, bakışları sorguladıktan sonra Arkadaşlar, daha ne kadar sürdüreceksiniz bu elbise direnişini?" dedi. Pırlanta göz, kendine olan ölçüsüz güveni yansıtan ama azıcık öfke ve alayla da alazlanan o bilinen hınzır gülümseyişle, "Siz hiçbir zaman asli görevinizi yerine getirmediniz," dedi. "Cehennem kazanının altına odun atmakla meşgulsünüz." "Yanılıyorsun," diye kızardı sosyolog. "Şey değil Veli, ciddi söylüyorum. Yani benim şey olduğumu, maaşlı bir devlet memuru olduğumu unutuyorsun. Ekmek yediğim sofraya bıçak saplamam ben. Ciddi söylüyorum, yani ben..." "Sana bıçağını sapla diyen yok. Kendi görevini yasalar çerçevesinde yürütmüyorsun. Sosyologluktan başka her şeyi yapıyorsun. Mahkumun sosyal problemlerini çözmek bir yana, ağırlaştırıyorsun iyice. Elbise eylemine karşı propaganda yapıyorsun harıl harıl. Biz sana bizi destekle, bizden yana koy ağırlığını demiyoruz. Zulüm ocağına odun taşımak, sopa yağlamak mı göreviniz?" diye çıkıştı Mantar Yakup. Tüyleri diken diken oldu sosyoloğun. "Çok önyargılısınız arkadaşlar, ciddi söylüyorum. Yani şey değil, ben baskıya, işkenceye karşıyım. Devlet bana ne görev verirse onu yaparım. Öyle şey değil." "Peki hocam, sana bir soru sorayım," dedi Pırlanta Göz. "Diyelim ki ben dışarıda bir teröristim. Siz de sorgulama ekibinin başısınız. Beni yakaladınız, sorguya aldınız." Koğuşun keyfi tıkırındaydı. Gülümseyerek ilgiyle dinliyordu Pırlanta Göz'ü. Pırlanta'nın sosyolog üzerinde yeni bir arkeolojik kazıya giriştiğini hemen herkes seziniyordu. Normal sohbet havasındaydı sosyolog. İşkilsiz dinliyordu Pırlanta Göz'ü. "Bir tüfeği sakladığımı biliyorsunuz."
"Tüfeği mi?"
"Evet, bir tüfeği sır olarak sakladığımı biliyorsunuz. Ama dayak atsanız tüfeğin yerini söyleyeceğimi de çok iyi biliyorsunuz. Tüfeğin yerini öğrenmek için başka yollara başvuramaz mıyız?"
"Hangi yola başvurursam vur söylemem. Beni konuşturacak bir tek yöntem var, o da dayak. Dayaksız sır vermem."
Sosyolog, "Allah Allah," diyerek sırtını koğuşun ortasındaki beton direğe yasladı. Merak, gırgır ve bal iklimindeydi koğuş. Cevap bekliyordu. Pırlanta Göz'ün tongasına düşmeme endişesiyle, "Hiç çare kalmamışsa," diye başladı sosyolog, "o zaman yasalar çerçevesinde kalarak, yani şey ederek, devletin güvenliğini ve selametini göz önünde bulundurarak şeye başvurulur biraz."
"Şey ne?"
"Baskı şeyi ne?" "Açık konuşsana hocam, gerçek kimliğini söylesene şeyin."
"Yani dayak atılır biraz, şey değil, kritik bir şey desin, geçit desin."
Koğuş gülüşe kaçan kocaman bir homurtuyla karşıladı sosyoloğun cevabını. "Yasalar çerçevesinde kalarak dayak atmak da ne oluyor hocam?" diye sordu Levent Hoca. Kasığını tuta tuta gülüyordu Mantar Yakup.
"Şey yani, devletin varlığı yokluğu söz konusu oldu mu o şeye, yani işkenceye değil de dayağa başvurulabilir. Şey değil, ciddi söylüyorum. Zaten ben baştan da söyledim, işkenceye karşıyım. İşkence nedir? Lükstür. Bir insanın bir insana sırf zevk için yaptığı şeydir. İşkence bir insanlık suçudur."
Hoş bir kahkahayla dalgalandı koğuş. Sağdan soldan laf dokundurmalar oldu.
"Ciddi söylüyorum, yani şey değil. Gerekli dayak atmakla zevkin için dayak atma arasında ciddi farklar var. Gerekli kelimesi tartışma götürmeyen ciddi bir kelimedir. Aynı soruyu size sorsam gereklinin gereğini yerine getirmeyecek misiniz?"
Sosyoloğun sorusu gargaraya getirildi. Homurtu, eleştiri, iğneleme, kınama anaforuna düştü sosyolog. Kızardı. Durup dururken bir babanın oğluna dayak atmasının işkence olup olmadığını sordu. Türk toplumunda dayağın yaygın olduğunu ve saygı ürettiğini ileri sürünce homurtu iyice renklendi.
"Peki sizin düzeninizde dayağa başvurulmayacak mı?" diye sordu Pırlanta Göz'e.
"Önce şunu belirteyim. Biz gereksinim için yapılana dayak, zevk için yapılanlara ise işkence deriz şeklindeki saçma sapan ayrımlara karşıyız. Bu anlayışla hareket edersek Türkiye'de, hatta dünyada işkence yoktur diyebiliriz. İnsanlar konuşturulmak, yani senin deyiminle gereksinim için cereyana veriliyor, falakaya yatırılıyor, çırılçıplak askıya alınıyor, günlerce aç susuz bırakılıyorlar. Önce bu sakat felsefeden vazgeçmen gerekiyor. Adıyaman gibi feodal zorbalığın egemen olduğu bir çevreden geldiğin için dayağı gayet olağan karşılıyorsun."
"Hayır, öyle şey değil. Ciddi söylüyorum, feodal zorbalıktan değil. Dayak ister kabul edelim, ister etmeyelim, hayatın bir parçasıdır."
"Bir aydın böyle düşünemez hocam. Bırakalım aydını, insani değerleri güçlü olan bir insan böyle düşünemez.
bizim işkence yapıp yapmayacağımıza gelince, insanlığın kurtuluşu için mücadele eden bir hareket, insanlık dışı yöntemlere, çöken sınıfların yöntemlerine başvurmaz. Başvurursa kendi varlık şartını kendi elleriyle kaldırmış olur. Ağzınızdan proletarya diktatörlüğü sözü düşmüyor diyerek ayağa kalktı sosyolog. Baskısız, dayaksız diktatörlük olur mu? Sosyolog koğuştan çıkarken Mantar Yakup, yazık yazık diye bağırdı. Sizin gibi aydınlar oldukça biz daha çok yatarız, daha çok çeker bu garibim halk. 84'ün kışında idare karışmamazlık siyasetini iyice benimsedi. Her ne şekilde olursa olsun karışmayacaktı koğuşlara artık. Aramalar sorununda bir uzlaşmaya varılmıştı. Artık aramalar eskiden olduğu gibi tüm koğuşa aynı anda ellerini duvarlara dayatmak, bacaklarını açtırmak şeklinde yapılmıyordu. Bu usul beşer beşer uygulanıyordu. Direnişçi koğuşlarda eller duvarda keyfi bir şekilde bekletilmiyordu. İdareye göre bekle gör politikası koğuşların bunalımını artıracak, çözülmelerini ve iç anlaşmazlıklarını hızlandıracaktı. Artık onların üzerine copla gidilmemeliydi. Cop onları birleştiriyor, canlılık kazandırıyordu direnişlerine. Bu yeni siyasetin mimarı cezaevine yeni atanan Kayserili savcıydı. Direnişçi koğuşlar ona sadece Kayserili diyorlardı. Kayserili geldi, Kayserili gitti. Kayserili cinleri örgütlüyor. Kayserili bizi sessizlikle yenmek istiyor. Kayserili'nin dağında ses yankılanmıyor. Cezaevinde bir Kayserili edebiyatı başını alıp gitmişti kısa sürede. Tilkiyi afallatacak derecede kurnaz olduğu söyleniyordu Kayserili'nin. Hukuk bilgisi ve genel kültür yerine kocaman, dil vermez bir çöl taşıyordu iki omzunun arasında. Koğuşlarda geçiriyordu günün yarısını. Önceden bildirmeden gardiyana kapı kilitini çok yavaş açtırarak sezdirmeden girerdi koğuşlara. Gündüzleri toplantı yapmak, elektrikle su ısıtmak riskli bir hale gelmişti. Aman fişi çıkarın Kayserili'nin sesini duydum. Toplantıya biraz ara verelim. Koridordaki gardiyanlar suspus oldu. Kayserili dolaşıyor galiba. Kendisi gelmeden önce rüzgarı geliyor. Zamanı ve mekanın ırzına geçen velet. Selamun aleyküm gençler diyerek hızla girerdi koğuşa. Oturacağı yere hızla ilerler, aniden oturur. Hele gelin çıplaklar gelin, topyekün koğuş gelsin, hiç kimse kalmasın, bütün çulsuzlar gelsin diye bağırırdı. Kılık kıyafetinde, yüz meymenetinde karısını döven, iflas etmiş, gırgırcı bir zengin köylü ifadesi vardı. Sohbete genellikle şöyle başlardı. Çıplaklar, çulsuzlar, pulsuzlar ne var ne yok? Daha ne zamana kadar göstereceksiniz baldırlarınızın kıllarını bize? Ağzımdan çıkan her harfin 9 gezegen kadar değeri var. Kadrimi bilin, gelin son verin bu direnişe. Bazen de oturur oturmaz milleti şöyle bir süzer, hiçbir şey söylemeden ve elini dizine vurarak sarsıla sarsıla gülerdi. Mahkumlardan birisini göstererek, "Yahu sana helal olsun vallahi, çok güzel, çok matrak mektuplar yazıyorsun. Meslek hayatımın en bereketli anlarıdır senin mektuplarını okuduğum anlar. Mektup yazan insan mübarek insandır, tükrüğünde gül açar. Mektup yazmayan insanın bok çanağından ne farkı var?" Kayserili'nin sohbet arasında tepeden inercesine sık sık yinelediği bir önerisi de şöyleydi. Ulan çulsuzlar tamam haklısınız, iyisiniz, hilafsınız, serçe yumurtası kadar günahsızsınız. Tamam her şey tamam, teslim oldum. Yalnız şu elbise eylemini hiç olmazsa benim savcılık dönemimde bırakın, tayinim çıktıktan sonra yine başlarsınız. Kararsız unsurların dilekçe vererek Kayserili savcıyla idare binasında görüşmeleri ve tarafsızlara gitmeleri sıklaştı. Kayserili tahliyesi gelip geçenler için elbise eylemini bırakırlarsa bir kıyak yapabilirim onlara diyordu. Vaatler, şamatalar, öneriler, gırgırlarla da olsa kararsız unsurlar üzerinde etkili oluyordu. A1 koğuşuna girince şöyle bağırıyordu Kayserili. Bu ne biçim koğuş yahu? Zemzem suyuyla mı durulanıyorsunuz? Bütün çıplaklar koğuşundan tarafsızlara adamlar gitti. Sizden niye gitmedi? Fire vermemenizin sebebi hikmeti nedir? A1'i sorunsuz, bunalımsız bir koğuş sanıyordu Kayserili. A1'deki tavas sorununun kör bir düğüm haline geldiğinden ve koğuşun gırtlağına çöreklendiğinden haberi yoktu. Pürüzsüz Temmuz şafağı sanıyordu A1'i. Son bir yıldır tavas kapağı süt ve bisküvi kokan kalın bir deftere anılarını yazıyordu. Yazış şekli hayli ilginçti. Yüzü koyun uzanıp önüne bir kitap açıyordu. Kitabı okur gibi ediyor, not alıyor havasını veriyordu. Aslında ne okuyor ne de not alıyordu. Durmadan harıl harıl anılarını yazıyordu. Dikkatini tavasın burun çekişine, süt içişine, delişmen ilginç iğneleyişine yönelten koğuş bir yıldır çakamamıştı bu durumu. Herkes tavasın delice kitap okuduğunu ve her kitabın en az üçte birini deftere geçtiğini sanıyor, kıs kıs gülüyordu. Tavasın koğuşta bulunan herkesin tek tek karakterini tahlil ettiğini, yemek yiyişinden yatışına, tuvalette neler yaptığına kadar yazdığını bilmiyordu. Toplantıların konusunu ve her toplantıda kimlerin neler savunduğunu, mevcut duruma ve geleceğe dair neler önerdiğini, en küçük ayrıntılarına kadar nasıl not aldığını, ilginç bir dille anılaştırdığını bilmiyordu. Ayda üç kere arama yapılıyordu. Ayda üç kere A1'liler bahçeye çıkarılıyor, koğuşta kimse bırakılmıyordu. Ve ayda üç kere yüzbaşı A1'e girerek tavasın defterini okuyor, sarsıla sarsıla gülüyor, notlar alıyor ve defteri aldığı yere koyduktan sonra çekip gidiyordu. A1'in arama süresi yüzbaşının anıları okuyuş süresi kadardı. Ki bu da 1,5 veya 2 saat demekti. A1'liler beton bahçede beklerken aramanın uzun sürmesini, sıkılığına, iğneden ipliğe kadar didiklenmesine yoruyorlardı. Bir yıl önce aramalar sırasında koğuş temsilcisinin koğuşta kalmasına izin verdikleri halde son bir yıldır eski uygulamaya ısrarla söylenmesine rağmen neden yanaşmadıklarını kavrayamıyorlardı.